Ayrım 12.
Ayaklarında şal var. Bu nasıl iş abiyim? Anlayamadım gitti. Bizim asker onlardan yana mı oldu? Bizim askerin onlardan yana olacağı aklına yatar mı? Ara Haşit Efendi. Fransızların Afrika'da müstemlekelerinden devşirdiği Senegalli siyahiler bunlar. Raşit Efendi caddeleri meydanları dolduran İstanbul halkının düşman paşasını böyle bir tezahüratla karşılamasına bir mana veremiyordu. Soracaktı, vazgeçti. Görülecek bir şey beyim diye ekledi. Ne kadar da kilise varmış, çanlar kulaklarımda uğulduyor hala. Dükkanını kapayan, bir bayrağa sarılmış, çoluk çocuğunu alıp yollara dökülmüş, bağıranı çığırını, sevincinden bayılanı, gökten Mesih inip ata binmişti sanki. Bu vatanın evlatları değil mi bunlar? Ne günah işledik onlara karşı? Hasta adamı kim sever diye mırıldandı Haşim Bey. Velhasılı kelam, un torbası sözde kaldı, öyle mi? Elden ne gelir beyim? Allah'ın hakkı için bir tek dükkan açmamış ki kepengi, onu nereden bulayım? Üzüntülü bir şekilde başını eğip halının püskülüğüyle oynadı. Anlayamadığı bir şey daha aklına gelmiş gibi. Kadını da askere mi alırmış bunlar diye söylendi. Kapının kıyıcına çömelmiş Raşit Efendi'nin devri alem seyahatini dinleyen Rana'nın kulakları kabardı. Kadın da mı var askerin arasında? Vallahi ne desem küçük hanım. Uzaktan görebildim ancak. İkindi sonrası olan olmuş biten bitmiştir. Sandal bulup eve döneyim diye dolma bahçeye indim. Sarayla cami arasındaki meydanda rengarenk giyinmiş etekli bir topluluk döne dolana bir şeyler çalıyordu. Nereden akıllarına gelmiş şişik tulumun uçlarına zurnalar bağlamışlar. Cazibentlerden biri bizim mehter takvına bedel. Onca nefes bulunur mu kadında? Bilmem ne diyeyim. Kadın asker. Hem de zurna çalıyor. Beybağısına yalvardı Rana. Beybağ, o kadın askerleri ben de göreyim ne olur. Bak şu rıhtımdalarmış bunlar. Karaya çıkmadan, kayıktan. Bir bakıp dönelim. Rana'm benim. Kadın değil onlar. İskoç askerlerinin mızıka takımı. Ama etekliymiş bunlar. Etekli olur mu asker? Akıl palaskaya mı bağlar Rana? Etekli metekli. Bak adamlar ne yapıp edip bohçamızı dürdüler. Evet, dürmesine dürmüşlerdi bohçayı. İtalyan Üsküdar yakasına, Fransız Minareler şehri eski İstanbul tarafına, Yunan Fener'de Patrikhane civarına yerleşmiş, İngiliz'e gelince o kendisine Galata, Pera, Taksim'i ayırmakla kalmamış, İngiliz üniforması giydirdiği Rum ve Ermeni gençlerinden bir de polis teşkilatı kurmuştu. Hastane, hapishane, depo, banka, sefarethane, her şey kontrol altındaydı artık. İngilizlerin Müslüman halkı cezalandırma zihniyetine karşın İtalyanların kalenderane tavırları Asya yakasına baskıdan ziyade bir rahatlık getirmiş, çapulcular sinmiş, Selahattin Efendi konağa daha sık gelir olmuştu. Duyduğuna göre Galata'da Agopyan Handay'da İngilizlerin istihbarat merkezi. Zafer sarhoşu bu İngilizler ağabey, Pera Palas tokatlayan içki fuhuş alemleri sabahlara kadar. Oradan ver elini kağıthane. Ne var kağıthanede? Top oynarlarmış çayırda. Allah sonumuzu hayretsin diye söylendi dalgın dinleyen Haşim Bey. Sen bunları nasıl öğrendin Salah? Çiftlikten gelip geçen insanımız çok şey biliyor ağabey. Saman altından su yürütmek yalnız İngiliz'e mi vergi? Rumlar bile Kordus mü ne, sözüm ona muhaciret işleriyle uğraşan gizli bir teşkilat kurmuş. Gayeleri tetişle de olsa Rumlara mal ettirmekmiş Müslüman evlerini. Mümkündür, doğrudur da. Rum bankaları liramızı kendi drahmilerine karşı devamlı düşürüyor. Bizim Musevi vatandaşlar sahip çıkmasalar bugün Osmanlı tahvillerinin 10 paralık kıymeti kalmaz. Atina Bankası Müslüman evini satın almak isteyen Rum'a kredi veriyor. İş evlerle bitmiyor ki Salah. Ayasofya'nın da minarelerini yıkıp kilise yapacakmış İngiliz idaresi. Haşim Bey'e dert olan minareyle Selahattin Efendi'nin bir alışverişi yoktu. Milliyetçi gizli bir teşkilatın bilinip bilinmediğini ağabeyinin ağzından duymaktı amacı. Bildiği kadarını söylemekte bir sakınca görmedi Haşim Bey. Teşkilatı mahsusadan kalma bizim de gizli bir teşkilatımız olduğunu bilmesini biliyor İngiliz. Biliyor da pek başa çıkamıyor galiba. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar ağabey. Bugün adam kaçıyor, yarın silah kaçacak. Depoları istedikleri kadar kontrol altında tutsunlar. Hak ne hak Anadolu'ya geçecek o malzeme. Haşim Bey böylesine emin konuşan biraderine bu kadar malumatı nereden edindiğini sormak üzereyken başında fes yerine dört ucundan düğümlü takke gibi bir mendil ağlamaklı bir sesle Raşit Efendi kapıda belirdi. Veli nimetim din iman yok bunlarda şu halime bak beyim. Kaza mı oldu Raşit Efendi? Hayırdır? Kaza değil hakaret hakaret. Cebinden çıkardı, yassılaşmış püskülü kopmuş yırtık fesini gösterip bir silleyle başımdaki fesi savurup attıkları yetmiyormuş gibi üstüne çıkıp tepindiler. Beyim, azıtmış bu kefere. Allah Allah, nerede başına geldi bu iş? Taksim'de, meydanın ortasında beyim. Ne gezersin oralarda, ara Raşit Efendi. Un bulurum diye Cadde-i Kebir'in ara sokağındaki bizim Rum'un dükkanına gitmiştim. Nankör herif öyle tepeden tepeden bakıp alay etti benimle. Geçenlerde beyaz atın üstünde bir Frenk paşası geldi. Görmüşsündür herhalde. O atı beyaza bu unlarla boyadık diyerek yüzüme tükürür gibi güldü. Sonra da celallenip, aslanım, o atı bu Frenk paşasına Selanik'teki benim candaşlarım verdi. Hadi sen çık Taksim'e doğru bir yollan deyip kapıyı yüzüme kapadı cibilliyesiz herif. Ne varmış ki Taksim'de? Cadde-i Kebir'de fesli adam kalmamış beyim. İngiliz'in bir kız mektebi vardı ya, orası karargah olmuş. Taksim'de de. Yırtık fesini elinde evirip çevirdi. Gitmemiş, görmemiş olaydım keşke diye yakındı. Keltoş bir adamın dağ gibi resmini meydana asmışlar. Kim bu diyecek oldum? Koca Venizelos. Yakında tanırsın diye bir sille. Fes uçtu gitti başımdan. 5 arşın ötemizde 2 İngiliz vardı. İkisi de inzibat. Karagöz seyreder gibi bakışıp gülüştüler. Ertesi sabah Rana pencereden lapa lapa yağan karı seyrederken Raşit Efendi'nin saçağın altında çömelmiş, başı açık, elinde yırtık fesi, derin bir düşünceye dalmış olduğunu gördü. Dün maruz kaldığı hakareti azmedemiyordu belli. Gocuğunu sırtlayıp yanına vardığında boş fıçıdan çıkar gibi boğuk bir sesle 2 kez öksürdüğünü duydu. Raşit Efendi, şifayı kapmışsın, dolmaya mı niyetin var? Başına gelen her aksilikte mazide geçirdiği üzüntüleri yeniden yaşayan dertli Raşit Efendi, gamlı alemine dalmış geleni görmemişti. Farkına vardığında elindeki o ezik büzük nesneyi başına oturtmaya çalıştı. Çaputtan farkı kalmamış, ver onu, hale yola koyalım. Sen de donacaksın, hadi Raşit Efendi, gel içeri gidelim. Dertli adam üzgün bakışını saklamak ister gibi, ''Öylecek bırak onu benim küçük hanımım.'' diyerek dönüp tahta kapının çivisine astı elindeki yassı fesi. Şu zalim hayat boyunca yediğim tokatların timsali olarak kalsın. Geçmişi silmek ister gibi ayağıyla karları temizledi. Dünyaya gözlerini hilal-i ahmerde açan piçe ne bahşeder ki hayat? Nafile süren bu ömürde bir demdi, geldi, geçti. Dolu dolu gözlerini Rana'ya çevirdi. Belki de bir periydi. Enginde kayboldu gitti. Mezar olan gönlüme teselli arar gibi her bahar bir gonca gülü sulara bırakmak kaldı bana. Raşit Efendi, nereden bastı bu yüzün? Kimdi, neydi o peri? Ne sen sor ne ben anlatayım. Giden gitti, ömür geçti benim küçük hanımım. Umutsuz bir milletin çilesini temsil ediyordu Raşit Efendi'nin yüzünde patlayan şamar. Sefalete bir de rezalet eklenmiş, işgalci birliklerin kıl kuyruk neferleri, vapurda biletçilik, belediyede çöpçülük yaparak evde yetimini beslemeye çalışan kadınlara bile sataşır olmuşlardı. Saraydan medet uman ahali, padişahın İngilizlerin canciğer dostu damat Ferit Paşa'yı sadaret makamına getirdiğini gazetelerden öğrendiğinde işlerin daha da kötüye gideceğini anladı. Nitekim bu tayinin ardından çatısına bir Yunan bayrağı diken patrikhane resmi bir tamimle Rum mekteplerinde Türkçe dilini okutmayı yasakladı. Devlet dairelerinde çalışan Rumları istifaya çağırdı. Aralarında yurt dışına çıkmak isteyen olursa onlara Osmanlı pasaportu yerine bizzat patrikhanenin pasaport vereceğini bildirdi. İngiliz garnizon komutanı Osmanlı askerine her karşılaştığı yerde işgalci askere selam verme zorunluluğu getirdi. Ne var ki karşısına selama durulacak askerler arasında Yunan'ın palikaryası da vardı. Yaralılardan başka cephelerden dönen mücahit yok denecek kadar azdı. Haşim Bey yokuşu ağır ağır tırmanıp eve varmak üzereyken köyün imamı yanı başında belirdi. Muhterem efendimiz, rahatsız etmiyorsam. Estağfurullah imam efendi, buyurun. Adab-ı muaşereti ihlal etmiyorsam, bilmem ki, nasıl söyleyeyim? Adamın sıkıntılı haline bakıp paraca yardım mı isteyecek diye düşünürken, 5 sene önce seferberlikte imamı Pakize'yi oğluna istediği aklına geldi. Cengaverimiz sağ salim döndüler mi? Konuya girmekte zorluk çeken adam birden ferahladı. Allah'a şükürler olsun efendim, sayenizde 20 gün önce kavuştuk, bilmem hatırlar mısınız? Hatırlamaz olur muyum? Söz kesmek üzereydik. Allah ne muradınız varsa versin. Oğlumu bana bağışlamış olursunuz devletli efendimiz. Hayrola imam efendi, bir yaramazlık mı var? Nasıl diyeyim efendim, görseniz kadidi çıkmış. Kurşun yemiş kalçasına, bir bacağı aksıyor. Muhtarın oğluyla söz birliği etmişler. Bu haliyle çektiği yetmiyormuş gibi şimdi de Anadolu'ya gitmek ister. Muhtarın oğlu da döndü mü? Sayenizde efendim. Maalesef onun da sol elinin üç parmağını bir şarapnel götürmüş. Hani? Yine ıkınıp sıkındı dertli adam. Muhtarla birlikte oğlanları eve verirsek eve bağlanır gitmekten vazgeçerler diye düşündük. Giderlerse geri gelmez artık bu oğlanlar. Bilmem ne dersiniz muhterem beyim. Ölümden dönüp gelmişlerdi bu vatan evlatları. Verilmiş söz de vardı. Üzülme imam efendi, bir çaresi bulunur. Hanıma danışayım, hanım da kızlara bir danışsın, haber yollarım sana. Öpmek için eline sarılan minnettar imamı, haşa, estağfurullah diyerek yolculadı Haşim Bey. Libabe hanımı bir düşüncedir aldı. Bu kıyamet günlerinde kimlere emanet edecekti ocağı hanım kızlarını? Ev geçindirecek imkanları var mıydı bu gençlerin? Kan revan içinde geçen 5 seneden sonra ölümüne çarpıştı düşmanın sultası altında sakin bir aile hayatına razı olurlar mıydı vahşetin izlerini bedeninde taşıyan bu kılıç artıkları? Anladığı kadarıyla düşmanla olan hesapları henüz kapanmamıştı. Babaları istiyordu bu evlilik işini. Aydınlanması gereken birçok nokta vardı ama bu erkek kıtlığında inceleyip sık dokumanın da hiç sırası değildi. Kızların ev bark kurma zamanı da gelip geçiyordu artık. Biri imamın, biri muhtarın oğlu. Gidecekleri evler yan yana, konaktan 3-5 adım ötede, köyünde içindeydi. İğneden ipliğe çok şey düşünen Libabe Hanım, ikindi ezanını duyduğunda elzem olan 3 şeyi unuttuğunun farkına vardı. Gençlerin babaları değil de kendileri kızlara talip miydiler? Kızlar bu talepleri evet diyecekler miydi? İki taraftan da olumlu sonuç çıksa, Pakizecik'le Nazileciğin bunca yıldır elleriyle hazırladıkları birer sandık çeyiz eşyasından başka onları selametle uğurlayacak elde kaç kuruş vardı? Cuma namazını mescitte kılan Haşim Bey imamla muhtarı konağa davet etti. Adamlar selamlığa ayak atar atmaz, Cenab-ı Hak siz büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin muhterem efendimiz. Sayenizde bizim bu oğlanlar gitmekten sarf-ı nazar ettiler diye el etek öpermiş gibi 2 büklüm ilerledi imam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, buyurun diye karşıladı Haşim Bey. Nasıl oldu demeyelim, iyi oldu herhalde, verilmiş sadakanız varmış. Nasıl olduğunu biz de pek anlayamadık muhterem, buyurduğunuz gibi verilmiş sadakamız varmış. Öteberi almak için birkaç defa Mahmutpaşa'ya gidip geldiler efendim diye söze karıştı muhtar. Hani bir şey alıp getirdiklerini de görmedik, ne hikmetse geçen gün benimki artık ev bark kurma zamanının geldiğini düşünmüş gelip bana danıştı. Aynen benimki de öyle muhterem efendim diye ekledi imam. Peki siz zevci olarak kimi düşündüğünüzü söylediniz mi onlara? Aklımızdan geçeni ikisinden de saklamadık değil mi muhtar efendi? Peki iyi de evlenecek olan sizin oğullarınız onlar ne dediler? Aman efendim o nasıl söz muhterem beyimiz cennetten huri gelse hayır mı diyecekler? Bilmesi gereken noktalardan ilki kendiliğinden aydınlığa kavuşmuştu. Malumunuz Pakize ile Nazile bizim öz kızımız sayılır. Hanım bir danışsın. Ne diyelim hayırlısı inşallah deyip tesbihine sarıldı Haşim Bey. Sıra gelmişti 3. sıkıcı konuya. Esbak Sadrazam Tevfik Paşa bana 1,5 senedir maaş alamadığını söylemişti diye başladı söze. Bizim de halimiz bugün ondan pek farklı değil. Maalesef devran tersine döndü. Demek istediğim çeyizleri haricinde ceplerine koyacak 3'er altından başka bir imkanım yok bugün. İleride nasip ise... Aman devlet du, bizi mahcup etmeyin diye sözünü yarıda kesti imam. Paranın sözü mü olur? Kendimizi de, onları da geçindirecek imkanımız var Allah'a bin şükür. Gösterdiğiniz teveccüh bize dünyaya bedel. Haklıydı adamlar. Lafı mı olurdu paranın? Ne demekti konaktan kız almak, hem de sakat kalmış evlada? Libabe Hanım sordu soruşturdu. İmamla muhtarın durumları milletin vekili Haşim Bey'den iyiydi. Köyün içinde güzel birer evleri, köy dışında bakımlı bostanları vardı. Oturdu kızlarla uzun uzun görüştü. Hepsi güzel iyi de Pakize imamın oğlunun yani sana talip olanın sol bacağı azıcık aksıyormuş. Kurşun yemiş cephede. Bilesin. Nazile sana talip olan muhtarın oğlun da sol elinin 3 parmağı eksikmiş. Şarapnel götürmüş. Ne dersiniz görmek ister misiniz? Gidip yuva kurmakla yuvadan ayrılmak arasında kararsız boynu bükük her iki kız sen bilirsin hanımım demekle yetindiler. Görmekte ne mahsur var? Konağın önünden şöyle bir geçsinler bakalım. Yamuk yumuk bir şeyse bunlar, bu iş olmaz tabii. 3 gün sonra imam, ertesi gün muhtar, oğullarıyla birlikte konağın meydana bakan penceresinin önünden ağır ağır geçtiler. Her ikisi de temiz giyimli, boylu poslu gençlerdi. İmamın oğlunda hafif bir aksama vardı. Ne diyorsun Pakize? Sen bilirsin hanımım. muhtarın oğlunun sol eli cebindeydi. Ne diyorsun Nazile? Sen bilirsin hanımım. Ben adama varmak istiyorum der miydi kendini bilen genç kız? Aslında her ikisinin de gözü taliplisini tutmuş, her ikisi de memleketin selameti uğruna sakat kalan bir yiğitle izdivacı vatan borcu bilmişti. Üstelik birbirlerine komşu olacaklardı konağın üç adım ötesinde. İmamın hanımıyla muhtarın hanımı birlikte gelip kızları istediler. Böylesi dar zamanda düğün dernek ne güne? Oğlanlar cayar korkusundan olsa gerek bütün istedikleri gelinlerini evlerinde görmekte Hıdrellez'den evvel. Baharın ilikleri ısıtmaya başladığı bir ikindi zamanı iki yükle eşekle bahçeden içeri giren Selahattin Efendi Rana'yı kümesin yanındaki sedire uzanmış bir şeyler okurken gördü. Ne yapar benim güzel yeğenim? Amcasını görmeden sesini duyan Rana yerinden fırladı. Didi, ne zaman geldin? Görmedim. Pek dalmışsın elindeki kitaba. Kur'an'ı hatim ettin, İncil'e mi geldi sıra? İncil de neymiş, nereden çıkardın Didi diyerek boyu boyuna neredeyse denk gelen amcasının yanağına bir öpücük kondurdu. Fransızca bir ders kitabı bu. Sen şu dili bir öğren dedi beybam. Bugün yarın nasılsa lazım olur. İlahi ağabeyi, şu işgalci milletin dilini kızına öğretmenin zamanı mıydı şimdi? Bütün sevgi ve saygısına rağmen bu derece tevekkülü anlayamayan Selahattin Efendi, evet lazım olur demekle yetindi. Didi, çiftlikteki ses çıkaran o şamdanlı konsol, onun adı piyano mu? Fransızcanın piyanoyla ne ilgisi vardı? Anlayamadı Selahattin Efendi. Ama Rana bu. Sevgili yeğeninin aklı bin işe birden koşardı. Evet, niye sordun güzelim? Bak, piyano bu kitapta da var. Gazeteler itibarlı yerlerde hep piyano çalındığını yazıyor. İyi aile kızları da çalmasını bilirmiş. Anlamlı bir gülücük belirdi yüzünde. İyi aile kızı değil miyim ben dedi. Gülmeden edemedi amcası. Benim çapkın yeğenim, o şamdanlı konsolu buraya mı getirmemi istersin? Şimdi dinle bak. Bildiğin gibi onun o beyaz dişlerine basmaya başladın mı kıyamet kopar. Annen kovalar bizi. Zaten nereye koyacaksın o koca lenduhayı? Nazile'nin odasına koyarız. Nasıl yani? Anlamadım. Aranız mı bozuldu? Kız ahırda mı yatsın? Hayır, haberin yok mu dedi. Nazile evleniyor. Üzüntüsünü saklamak ister gibi yana çevirdi başını. Oraya koyarız. Odası boş kalmasın. Selahattin Efendi üzgün yeğenini omuzlarından sardı. Gel annene danışalım diyerek içeri götürdü. Libabe Hanım Hızır Aleyhisselam'ı görmüş gibi sevindi. Bereket tanrısıydı hakikatla kaynı. İkram edecek bir şey arar gibi etrafına bakındı. Boşuna bakındı. Zahmet etmeyin yenge. Torbalarda kavrulmuş, öğütülmüş nohut var. Kuru üzüm de getirdim bu sefer. Yükleri indireyim, bir şekerli kahvenizi içerim, olur mu? Elini öpmeye gelen kızların saçlarını okşadı. Olağan bitenden habersiz gibi göründü Selahattin Efendi. Kızlar çekildikte, Nazile evleniyor mu yenge diye sordu. Evet, Nazile de Pakize de. Böyle ikisine birden ani bir fırsat mı çıktı? Pakize'ye imamın, Nazile'ye muhtarın oğlu talip oldu. Söz kesildi. İkisi de cepheden dönmüş. İşin iyi tarafı, gözden gönülden uzak kalmayacak kızlarım. İkisinin de evi şu meydanın ucunda. Bir yastıkta kocasınlar. Öyle denir değil mi? Yenge diye ekledi. Akraba olacağız muhtarla. Bir araba tedarik edebilir mi bize? Neye lazım ki araba? Hatırlar mısınız çiftlikte bir piyano var. Bozuk ama tamir edilir gibi. Onu buraya getirsek Rana pek hevesli. Gene nereden çıkardın bunu Rana diye gürledi Libabe Hanım. Olmadık şeyi istemeyi kendine huy edindin. Çalgı çalmak istiyorsan yüklükte ninenin udu duruyor. Git al. Öfkesinden gözleri çakmak çakmak olan Rana bağırıp çağırmamak için dudaklarını ısırdı. Derin bir nefes aldı. Ud denen o çalgıyı cariyeler çalarmış. Sen beni bir paşaya odalık vermeye mi niyetlendin anne? Anayla kızın yıldızları pek barışmıyordu besbelli. Selahattin Efendi merkepleri ara çekme bahanesiyle Rana'yı bahçeye çekip götürdü. Amca yeğen uzun uzun dertli işleri ahırın önünde. Derdi nedir anlamıyorum dedi. Günah keçisi miyim ben? Ona biraz daha müsamahakar davran Rana'm. Bunca mesuliyet altında yenge de bunalmış. Para yok, pul yok, evlenecek kızlar, eteğinde küçükler. Bebekleriyle uğraşa dursun. Sırtında mı taşıyacak piyanoyu? Ne zararı var bunun? Rana'yı yatıştırmak akşamı buldu. Biraderiyle kızını muhabbete dalmış bulan Haşim Bey, meclisin patırtısından sonra sizleri böyle görmek diye imser bir havayla onlara doğru geldiğinde Selahattin Efendi ana kız arasındaki çekişmeyi gizleme çabasında kızlar evden uçuyormuş. Onu konuşuyorduk. Ne de olsa biraz üzgün benim tatlı yeğenim diye atıldı. Durumu idare etmeye çalışan sevgili amcasını sırıttı. Beybasının elini öpüp odasına çıktı Rana. Başka bir derdi olmasın Selah? Yok bir şey ağabey, ev hali, gençlik bu. Ufak bir lafa gücenmiş. Kızların ikisini birden baş göz ediyormuşuz, öyle mi? Öyle öyle. Geçenlerde yokuşa çıkarken imamla karşılaştık. Oğlu sağ salim dönmüş, muhtarın oğlu da beraberlermiş zaten. Daha seferberlikte bizim kızlara talip olmuşlardı. Söz kestik. Hepsi iyi de. Anlayamadığı bir meselenin çözümünü arar gibi düşündü. İmam bana oğlanların evde durmayıp Anadolu'ya gitmek istediklerini söyledi. Evlenirlerse eve bağlanırlar diye düşünmüş babaları. Söz möz vermedim, hanıma danışayım dedim. 5 gün sonra kız görmeden, söz almadan gitmekten vazgeçip evlenmeye karar vermiş bu çocuklar. Sayemdeymiş. Nasıl sayemde olmuş bu iş? Anadolu'ya neden geçmek istedikleri malum. Helal olsun çocuklara. 5 sene kıran kırana dövüşten sonra sağ salim dönmek bile marifet. Sağ salim dediysem, imamın oğlu kalçadan kurşun yemiş, hafif bir aksaması varmış. Muhtarın oğlunun da sol elinin 3 parmağı eksikmiş, şarapnel götürmüş. Bir şey aklıma takıldı diye devam etti Haşim Bey. Muhtar bana şu 5-6 gün içinde bu çocukların öteberi almak için hemen her gün Mahmut Paşa'ya gidip geldiklerini söyledi. Ne almaya gitmişler? Bir şey aldıkları da yokmuş muhtarın söylemesi. Selahattin Efendi'nin yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Cebinden bir metnin son satırlarını içeren katlanmış bir kağıt çıkardı. Şunu bir oku ağabey. Okudu Haşim Bey. Nokta nokta kuvvet ve menfaat önünde secde eden müstebitlere karşı ihtilal silahına sarılacak ve kırılmaz bir azim ile hür ölecek fakat esir ve zelil yaşamayacaktır. Gözlerini kağıttan ayırıp anlamak ister gibi biraderine baktı Haşim Bey. Ağabey, bu çocuklar sakat kalmış değil mi? Maalesef öyle. Devamlı Mahmut Paşa'ya gidip gelmişler şu bir hafta boyunca. Evet, muhtarın demesi. Ne var Mahmut Paşa'da? Çiftlikten geçerken bana bu kağıdı veren şahıs içimden geçeni anladı. Fırsat bulursan Mahmut Paşa'ya git, caminin karşısındaki kahvede gazete okur görün. Gelip seni bulurlar deyip bana bir de bunu verdi. Koynundan çıkarıp gösterdiği, pek de duyulmamış Minber başlıklı bir gazetenin 17 Teşrin Nisani tarihli bir nüshasıydı. İlk sayfasında Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın kocaman bir resmi vardı. Ağabey, anladığım kadarıyla gizli teşkilatımızın merkezi orada. Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilatı mahsusayla bir alakası olduğunu pek tahmin etmiyorum. Sultanın yaverinden böyle şey beklenir mi? Edindiğim kanaat, iki yüzlü davranmak o paşanın tinetine yakışmaz.